Yapımcılığını Ceyda Nuray Kıygı'nın üstlendiği Sultan Karadağ'ın hazırlayıp sunduğu Sen Olsaydın programında hayata farklılıklarıyla tutunmaya çalışan ya da toplumun farklı yönlerini yeterince anlayamadığı insanların yerinde sen olsaydın ne yapardın diye soracağız.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sen Olsaydın programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle karşınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta Sen Olsaydın programında yaşlı olmaktan, yaşlanmaktan bahsedeceğiz. Malumunuz insanoğlu şu dünyaya doğuyor, yaşıyor ve nasip olursa da gün gelip yaşlanıyor. Nasip olursa diyoruz çünkü çocuk ya da genç yaşta göçüp gidenler de var bu dünya hayatından. O halde yaşlanmak bile aslında bir nasip işi. Doğarken yaşlanma ihtimali ve ölme garantisiyle doğuyoruz o halde biz bu dünyaya. Bu program için hazırlıkları yaparken, yaşlı olmak konusu içerisine girmeye çalışırken, bir yaşlı gözüyle düşünmeye çalışırken, aklıma yıllar önce izlediğim bir film gelmişti. Benjamin Button'un Tuhaf Hikayesi adlı sinema filmi. Hayatın kuralı hani doğmak, büyümek, yaşlanmaktır ya. Bu filmde işler biraz farklı gidiyordu. Olması gerektiği haliyle değil de hayatı tersten yaşıyordu Benjamin Button. Bu fantastik filmde başrol oyuncusu Brad Pitt hayata 80 yaşında bir bebek olarak doğuyor. Yaşadıkça gençleşiyordu. Şöyle düşünün, bir bebek boyutunda ama yüzüne baktığınızda adeta yaşlı bir insanın prototipini görüyorsunuz onun yüzünde. Çizgilerle, o kırışıklıklarla bir bebek dahi olsa yaşlı bir insanın yüz ifadesiyle doğuyor küçük Benjamin ve demin de dediğimiz gibi yaşadıkça gençleşiyor ve sonrasında da bir bebek olarak ölüyor. Evet, belki fantastik bir filmdi ama aynı zamanda düşündürücü yönü de vardı. Gerçekten öyle bir süreçle yaşasaydık acaba hayat nasıl olurdu? Tabii çok sayıda ödül alan sıra dışı bir film ama bu filmi izledikten sonra sorguladığınız hususlardan biri de şu oluyordu. Hayatı ne yöne doğru yaşadığımız mı önemli, nasıl yaşadığımız mı önemli? Bugün biz bu süreçten, az önce dediğimiz gibi o yaşlanma sürecinden bahsedeceğiz ama söze başlarken ifade ettiğimiz cümlenin tekrar altını çizmiş olalım. Yaşlanmak bile nasip işi. Çünkü ne yazık ki çocuk ve genç mezarları da var şöyle bir çevremize baktığımızda. Yaşlılar ne ister, ne bekler, yaşlılık psikolojisi nasıl bir ruh halidir, yaşlılar neden huysuz, asabi diyorsanız Sen Olsaydın programını dinlemeye devam ediniz derim. Birazdan ayrıntılarıyla yaşlılık psikolojisini de anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Ama tüm bunları yaparken sizden bir ricamız olacak. Aslında tüm programlar için bu ricamız geçerli olacak. Anlattığımız konu içine girmeye çalışın ve kendinizi o hafta konumuz her ne ise o konuda anlatılan kişinin yerine koymaya çalışın lütfen. İşte bu sebeple sen olsaydın ne yapardın diyoruz programın girişinde. Önce hayatı isterseniz biraz geriye alalım. O bir çırpıda geçen kıpır kıpır hareketli çocukluk günleri, ardından coşku ve ümitle harmanlanan enerjinin doruğa çıktığı gençlik yılları, eş, iş ve aş telaşlarının da içinde olduğu, eşin ve çocukların da eklendiği yepyeni bir hanede yeni umut ve koşturmacalarla geçen yetişkinlik, olgunluk yılları. Ve derken iş hayatının bittiği, emekliliğin başladığı, çocukların bir bir evlenip evden ayrıldığı, anne baba ve akrabaların ve hatta belki de eşin bir bir ahirete uğurlandığı, güç ve takatin azaldığı dönem geliyor yaşlılık dönemi. Yaşlılık dönemi nasıl bir psikoloji, yaşlı insan psikolojisi nasıl olur? Bu sorunun cevabını doğru anlayalım ki sen olsaydın ne yapardın sorusunun cevabı da net bir şekilde ortaya çıkabilsin. Her şeyden önce güç ve enerji artık yaşlılıkla birlikte, yaşlanmayla birlikte azalmaya başlıyor. Takdir edersiniz ki yapılacaklar listesi azalmaya başlıyor ya da istekler artık tamamen bitiyor. Ha, bu böyle olmalı mı? Olmamalı tabii, ama genel durum bu. Genelde uygulanan ve gördüğümüz tablo bu şekilde. Aynı zamanda hastalıklar başlıyor. Hatta bir değil birkaç hastalık bir arada görülmeye başlanıyor. Yalnızlık, kimsesizlik, aranıp sorulmama endişesi başlıyor. Güçten düşme, muhtaç olma, istekleri karşılayamama korkusu beliriveriyor ve ölüme yaklaşma, ölüm korkusu da yaşanabiliyor. Tüm bunlarla birlikte, tüm bunlara eşlik eden yoğun bir duygu hali var ki o da sevdiklerinden ayrı kalma ve geçmişe özlem, hasret duygusu. Tabii bu söylediklerimiz illa olacak diye bir şey yok. Bireysel farklılıklar var, toplumdan topluma, kültürden kültüre, aileden aileye ve demin de dediğimiz gibi bireyden bireye değişebilir bu tablo. Ama biz genel olarak yaşlılık psikolojisinde ön plana çıkan hususları şöyle genel konu başlıkları halinde belirtmek istedik öncelikle. Çok güzel bir söz var. Hakikaten anlayabilirsek içeriğini, gerçekten bu söylemeye çalıştıklarımızı aslında özetliyor. Gençler bilseydi, yaşlılar yapabilseydi deniyor bu sözde. Bakın, gençler bilseydi derken burada bilgi eksik belki, tecrübe eksik, ama gençlerde bir yapabilme gücü var. Yani enerji var, güç var, takat var. Peki yaşlılar yapabilseydi sözünün açılımında ne var? Enerji, güç, takat artık kalmamış ama yoğun bir bilgi ve tecrübe birikimi var. İşte o gençlerin bilseydi, yaşlıların da yapabilseydi sözünün altındaki anlama baktığımızda, keşke gençlerin enerjisiyle yaşlıların tecrübesini bir araya getirebilsek, gençler ve yaşlılar daha çok birbiriyle bu noktada iletişimde olsa, alışverişte olsa da hayat daha yaşanılır, anlamlı kılınsa, o bilgiyle tecrübe ve enerjinin birlikteliğinden istifade edilebilse. Bizler hayatımızın en güzel yıllarını, sağlığımızı, gücümüzü, kuvvetimizi, enerjimizi, zamanımızı nerelere, nelere harcadık acaba ömür boyunca? Şimdi sizler dinleyenler olarak belki orta yaşlı, belki ilk gençlik yıllarında, belki yaşlılık dönemindesiniz. Her ne yaş döneminde ya da evrede olursanız olun, şöyle bir yandan da bizi dinlerken ya da program sonrasında yaşadıklarınızı, o film şeridini şöyle bir geriye doğru alın bakalım. Hep birlikte yapalım bunu, ben de dahil. Geride bıraktığımız yıllarda neler yaptık, neler yaşadık? İyi ki yaptım dediklerimiz ya da keşke yapmasaydım dediklerimiz neler acaba? İnanın bu tablo, bu bilanço bile bizim bundan sonra önümüzde olan hayat sürecini verimli ve değerli bir şekilde kullanmamızda faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Değerli Üstün Dökmen'in kitaplarının birinde bir ifadesi, bir benzetmesi, daha doğrusu bir teorisi vardı. Diyordu ki, dışı kerpiç evlere dair bu teoride aslında hayatta yapılacak şeylerin bitmiş olması bir anlamda hayatın bitmesine doğru götürüyor insanı. İşte bunu dışı kerpiç olarak bırakılan evlerle açıklıyordu bir teorisinde Üstün Dökmen. Diyordu ki, adeta insanlar bilinçaltı bir süreçle evlerinin dış yapısını kerpiç haliyle bırakır ki daha evimin işi bitmedi, daha yapacaklarım var. İşte bakın, tıpkı bunun gibi insan hayatı, insan ömründe de hep ertelediğimiz, aslında ertelemekten ziyade tamam bitti artık dememek için belki sonraya bıraktığımız hedefler var. İşte bu hedeflerde kim bilir, belki bireysel bir bilinçaltı, belki toplumsal bir bilinçaltı olarak bizi ayakta tutuyor. Çünkü daima önümüze yeni bir hedef koyuyor. Ne zaman ki hayatta yapacaklarım bitti dersek, işte o zaman insan da biter aslında. Çünkü insanın istekleri, umutları, hayalleri, beklentileri, yaşama istek ve gayesi bitmiş demektir. Bakın, yapacak şeylerin olması bizim için önemli. Çünkü bizi hayatta tutan güç dedik ya. Güzel bir hikayemiz var. Onu paylaşalım sizlerle. Sonrasında yine devam edeceğiz Sen Olsaydın programındaki birlikteliğimizi. Saat Saat 8.30 sıralarında 80 yaşlarında bir adam başparmağındaki dikişleri aldırmak üzere bir poliklinikten içeri girdi. "Çok acelem var," dedi. "Saat tam 9'da bir randevum var, ona yetişmeliyim." Tedavisinin bitmesi ve randevusuna yetişmesi için en azından bir saat gerekiyordu. Hasta bakıcı, "Bu denli aceleniz olduğuna göre önemli biriyle mi buluşacaksınız?" diye sordu yaşlı adama. Ona, bakım evine gidip eşiyle kahvaltı etmek için acelesi olduğunu söyledi adam. "Eşinizin sağlığı nasıl?" dedi hasta bakıcı. Yaşlı adam, eşinin orada uzun bir süredir kaldığını ve Alzheimer hastası olduğunu söyledi. "Geç kalıyorsunuz, acaba eşiniz endişe duyar mı?" diye sordu hasta bakıcı. 5 yıldan bu yana benim kim olduğumu bile bilmiyor ve beni tanımıyor ki," dedi yaşlı adam. Şaşıran hasta bakıcı, "Sizi tanımadığı halde yine de her sabah onu görmeye mi gidiyorsunuz?" diye sordu. Yaşlı adam muhatabının elini okşadı ve gülümseyerek dedi ki, "O beni tanımıyor ama ben hala onun kim olduğunu biliyorum." Değerli dinleyicilerimiz, hala hayatta yapacak bir şeylerin olması, büyük bir ciddiyetle, büyük bir titizlikle o yaşlı adamın giyinip, kuşanıp, süslenip her sabah eşini görmeye, kahvaltıya gitmesi, bakın onu hayatta tutan ne kadar büyük bir güç, büyük bir etken. Ve aynı zamanda bir vefa, bir sadakat, sevginin de en güzel tezahürlerinden biri olsa gerek. Düşünün, eski yaşadığınız bölgeyi, evinizi, eski mahallenizi, eski arkadaş ve komşularınızı, işinizi, iş hayatınızı, belki az önceki hikayede olduğu gibi eşinizi ve onun zihninde, hayalinde, geçmişte yaşadıklarını ya da bizzat eşinizin kendisini kaybettiniz. Meşguliyetlerinizi, sağlığınızı ve sonunda hayatta şunu da yapacağım daha cümlesini kaybeden bir yaşlıysanız, o zaman kendinizle, insanlarla ve hayatla barışık olma ihtimaliniz inanın çok daha düşük. İşte bunun için, böyle olmaması için ne yapılabilir? Biraz da o soru üzerinde duralım. Her şeyden önce yaşlılık hobileri oluşturmak gerek. Bakın özellikle bu noktada iş ve meşguliyet terapisi önemli bir husus. Emeklilik sonrası için hayalleri olmalı bir insanın. Henüz daha ben olgunluk dönemindeyim, daha iş hayatım devam ediyor, daha gençlik çağındayım diyorsanız bile mutlaka emeklilik sonrasına dair bazı birikimleriniz, hayalleriniz, hedefleriniz olsun. Çünkü yıllar çok çabuk geçecek ve yaşlanmam dediğiniz o noktaya belki de çok çabuk gelivereceksiniz. İşte onun için öncesinde bir takım birikimler de bulunmak, hani adeta kumbarayı doldurmak lazım öncesinde. Entelektüel ilgiler geliştirmek lazım. Geniş bir çevre oluşturmak, arkadaş ve dost çevresi kurmak lazım. Ve tabii her şeyden önce insanın kendisini tanıması lazım. Nelere ilgim ve yeteneklerim var? Hayatın içinde olmalıyım. Dostlarımla olmalıyım, arkadaşlarımla, yaşıtlarımla olmalıyım ama bununla beraber gençlerle ve çocuklarla da bir arada olmalıyım diyebilmeli orta yaşlı ya da yaşlı bir insan. Bizler genelde ne yaparız? Gençler bir arada olur, çocuklar bir arada olur, orta yaşlılar bir arada, yaşlılar bir arada kendi aralarında oturur, konuşur, vakit geçirir. Oysa ki her dönemin belli özellikleri var. Ve birbirinden alacağı şeyler de var. Yani yerine göre evet yaşıtlarımızla oturup kalkmalı, bir arada olmalıyız. Belki bu bizim kendimizi ifade etmemizi daha kolaylaştıracaktır. Ama zaman zaman da kendimizden küçüklerle ve kendimizden büyüklerle de bir arada olmayı alışkanlık haline getirelim. Hani zaman zaman da olsa bunun altını çizelim. Evet, bazen diyoruz ki yaşlılar neden huysuz, asabi, hani o nur yüzlü, tatlı dilli, güler yüzlü nineler, dedeler sadece masallarda, hikayelerde mi kaldı acaba? Eğer bu soruya cevap verebilmek istiyorsak önce pek çok hususu gözden geçirmek lazım. Değişen hayat şartları var. Aile yaşamı değişti, aile düzeni değişti, akrabalık bağları, yetişme şartları, içinde bulunduğumuz kültür, toplum, tüm bunlar önemli. Ve eskilerin hani o değişmez bir özelliği vardır ya, eskiye ve düzenine bağlılık. Örneğin evde değişiklik yapmak ister çocukları ya da gelinleri, damatları. Hemen şiddetle karşı çıkarlar. Hayır o atılmayacak, hayır o orada duracak. Aslında bakın bir anlamda geçmişi muhafaza etmeye çalışıyorlar. Bir an için kendinizi onların yerine koyun.
o eşyalarla onlar o güne gelmiş, o düzenle, o yaşantıyla, o alışkanlıkla o güne gelmişler. Biraz onların açısından baktığınızda inanın hayatı onların gözüyle kısmen de olsa görebileceksiniz ve onları anlayabileceksiniz. Toplum yaşlıyı yalnızlaştırıyorsa eğer, bu yalnızlık yaşlıyı daha da asabileştiriyor. Bakın işin özeti bu. Bunun en güzel örneği aslında köy hayatında yaşlı olmak ve şehir hayatında yaşlı olmak. Bu ikisini birbiriyle kıyaslarsak daha net sonuca varabileceğiz. Şöyle geçmiş yıllara ve köy hayatına döndüğümüzde köy odası, köy meclisi, yaşlılar meclisi gibi kavramlarla karşılaşıyoruz. Bakın orada yaşlı insan, ihtiyar insan daha farklı bir konumda. Bilge, fikrine danışılan, yaşıtlarıyla hasbihal eden, çocuk ve gençlerin tecrübelerine danıştığı, hayatın içinde hatta bizzat eline belki kazmasını küreğini almış, bağında bahçesinde çalışan, o temiz havayı soluyan, doğal beslenen, hayata dair işleri henüz bitmemiş bir yaşlıyı görüyoruz. Ama günümüze baktığımızda ve şehir hayatıyla kıyasladığımızda aynı manzara karşımıza çıkıyor mu? Hayır. Neyle karşılaşıyoruz? İş hayatı bitmiş, evinden belki çok nadir çıkan, parka gidip oturan, biraz yürüyen, ekmeğini alıp tekrar geri eve dönen yaşlı prototipi var karşımızda. İşte az önce dediğimiz o yaşlılık hobileri bu noktada devreye girmeli. Ve yine huzur evi, bakım evleri bu noktada bir alternatif olarak sunuluyor. Şehir hayatı ve yaşlılar denildiğinde. Gerekli mi, olmazsa olmaz mı, olmalı mı, olmamalı mı? Bu gibi genel hüküm ve değerlendirmeler yerinde biz bu programda bireysel ve psikolojik boyut üzerine değerlendirmeler yaptığımızı bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Evet, bir annenin ya da babanın hani bir sözü vardır ya, biz üçünüzü dördünüzü bir göz odaya sığdırdık da siz bizleri 3-4 odalı evlerinizin bir odasına sığdıramadınız. İşte çok manidar bir cümle hakikaten.
Sadece sempati değil, aynı zamanda empati için.
Huzur evinde olup da kendisiyle görüşme fırsatı bulduğunuz bir yaşlının da hemen hemen ilk cümlesi, televizyonlarda, röportajlarda zaman zaman karşılaşmışsınızdır bu ve benzeri sözlerle. Diyorlar ki ben kendi isteğimle buraya geldim, kimseye yük olmak istemedim. Burada da yine aslında büyüğün o büyüklüğüne şahit oluyoruz, fedakarlığına, kendine düşeni yapmasına, kendince kendine düşeni yapmasına şahit oluyoruz. Bir yandan da belki toplum yaşlılarımızın bu düşünceyi içselleştirmesini yıllar yıla empoze etmiş. Öyle ki hani bir iç ses bize diyor ki yaşlandığımızda ya da bize diyecek ki sen onların düzenini bozma, gençlerin, çocuklarının düzenini bozma, sen bir kenara çekilmesini bil, huzur evine gitmen gerekiyorsa kendi kararınla bu uygulamayı gerçekleştir diyor belki bir iç ses olarak. Oysa ki bir zamanlar düşünün, onlar da çocuktu, onların da anne babası vardı, onlar da belki abiye ablaya sahipti, onların da dayısı halası teyzesi vardı. Öyle ya da böyle onların da oyunları, oyuncakları vardı, sevdikleri vardı, arkadaşları vardı. Onların da dertleri, tasaları, hedefleri, sevinçleri, beklentileri, hayalleri vardı. İnsanın kendisini kaybolmuş gibi hissetmesi, birden her şeyi geride bırakması hakikaten zor bir psikoloji olsa gerek. Ağacın kökü gitgide bitiyor ama dalları gün geçtikçe uzuyor ve yeşeriyor. Aslında yaşlılığı belki de bu şekilde tanımlamak mümkün. Yaşlı adam karakolun 3-5 basamaklık merdivenini birkaç kez dinlenerek çıktıktan sonra ilk gördüğü memura yanaşarak ''Kayıp ilanı vermek istiyorum evladım.'' dedi. ''Ne yapmam gerekiyor?'' Polis memuru her günkü raporlardan birini yazıyordu. ''Hallederiz bey amca.'' dedi. ''Herhalde torun kayboldu değil mi?'' Yaşlı adam dudakları titreyerek ''Annemi 30 yıldan beri görmedim.'' dedi. ''Babamı da belki en az 40 yıl.'' Polis yazmayı bırakıp adama döndü. Bu iş elbette ki normal değildi. İhtiyarın susuzluktan çatlamış bir toprağı andıran ve bembeyaz sakalla çevrelenen yüzü en az 80 yaşında olduğuna delildi. Bu yüzden belki de bunamış, anne ve babasının öldüğünü unutmuştu. Yaşlı adam yanındaki pencereden bakarken parkın orta yerindeki ıhlamuru gösterip En vefalı dostum bu ağaç dedi. Aynı yaşta olmalıyız herhalde. Ne zaman dışarı çıksam gölgesinde dinlendim, kokusunu doya doya çektim içime. Ama o da benim gibi kuruyor şimdi. Peki diye lafını kesti polis. Yakınlarınız yok mu? Dostunuz, akrabanız, çoluğunuz, çocuğunuz? Yakınlarım şimdi çok uzaklarda dedi adam. Dayım, amcam, teyzem, halam kim varsa orada. Eşim de öyle. Sadece iki çocuğum hayatta. Onlar da bu ihtiyardan bıkmışlardır tabii. Polis memuru böyle tuhaf bir olayla ilk defa karşılaşıyordu. Herhalde en çıkar yol bir ilan verir gibi görünüyor olmaktı. Zaten bu ihtiyarcık karakoldan çıkar çıkmaz her şeyi unuturdu. Masadan bir kağıt kalem alarak yazmaya başladı. Peki dedeciğim dedi, sen ne istiyorsan söyle ben yazayım. Annem ve babam kayboldu yazıyorduk değil mi? Yaşlı adam küçük bir çocuk gibi hıçkırırken, yok be evladım dedi, yok kaybolan benim. Evet değerli dinleyiciler, kaybolan benim diyor ya hani yaşlı adam hikayede. İşte o kaybolmuşluk hissini yaşamamak için yaşlılık hobileri üzerinde önemli durmak lazım. Kendine meşguliyet oluşturmak lazım. Yaşlılar ne ister ne bekler? Fikri alınmak ister, danışılmak ister. İşe yaramaz gibi kenarda kalmak istemez. Eskiden yapabildiklerini yine yapmak ister ama gücünün yetmediğinin, imkanın olmadığının farkında. Onun yerine o zaman yapabileceği farklı şeyleri yapmak ister. Saygı ister, anlaşılmak ister, sabır, ilgi, sevgi ister. Önüne ekmeğin, yemeğin geliyor, çamaşırın yıkanıyor, oturuyorsun, yatıyorsun işte daha ne istiyorsun sözünün ötesinde bir hayat algısı ister. Bazen torun bakmak, bazen ahşap oyma ve benzeri el sanatları faaliyetleri, bazen bir müzik enstrümanı, bazen arkadaş ve dostlarla, kendi yaşıtlarıyla onların hızında tur ve geziler, buluşmalar, oturmalar ve benzeri etkinliklerle emekliliğin de tadını çıkarmak, yaşlılığın da tadını çıkarmak lazım. Çünkü her yaş ayrı güzeldir, her yaşın ayrı bir güzelliği vardır. Hani bir klasik söz var ya, yaş geçmiş İş bitmiş ya da yaş yetmiş iş bitmiş diye, öyle düşünmemek lazım. Bakın Mimar Sinan Süleymaniye Camii'ni bitirdiğinde 70'ini geçmişti ve yine Selimiye'yi 87 yaşında inşa etti. Kanuni Sultan Süleyman ise son seferi olan Zigetvar seferine çıktığında 73 yaşındaydı. Ve son olarak Kur'an'ın tavsiyesiyle de noktalayalım programımızı. Şayet onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırsa onlara öf bile deme ve onları azarlama. Onlara güzel söz söyle buyuruluyor.
Sadece sempati değil, aynı zamanda empati için.
İşte en güzel hayat düsturlarından biri. Yeni nesil çok değişti diye sitemeden ve kuşak çatışmasından yakınan yaşlılarla, yaşlılar da bizi anlamıyor, büyükler bizi anlamıyor diyen gençlerin arasını bu şekilde buluşturmak lazım. Çünkü ikisinin de, iki grubun da birbirinden alacağı çok şey var. Birbirinden alacağı ve vereceği çok şey var. Güzel bir hikayeyle bitirelim birlikteliğimizi. 80 yaşlarında bir adam, bir yoğun iş hayatından vakit ayıran oğlu bir gün onu ziyarete geliyor. Önce karşılıklı hal hatır soruluyor ama konu bitiyor tabii belli bir noktadan sonra, çünkü oğlun acelesi var, bir an önce işine dönmek istiyor. O suskunluk esnasında birden baba başını kaldırıp karşı dalda görünen, ağaçta görünen kuşu soruyor. Bu ne oğlum diyor. Oğlu umursamaz bir şekilde kuş diyor. Birkaç kez daha soruyor. 3-4 kez soruyor. Her seferinde o kuş baba diyor ama oğlanın artık sabrı, tahammülü kalmıyor. En sonunda diyor ki, baba bunu neden yapıyorsun? Tam 4 defadır bana onun ne olduğunu sordun. Sen yoksa bunadın mı? Diyor, şiddetle çıkışıyor babasına ve yaşlı adam acı acı tebessüm edip yerinden kalkarak içeriye, odaya doğru gidiyor. Elinde bir hatıra defteriyle dönüyor, defteri oğluna veriyor ve eliyle araladığı sayfayı ona göstererek orayı okumasını işaret ediyor. Genç adam hatıra defterinde yazılanları okumaya başlıyor. Bugün 3 yaşındaki oğlumla sedirde otururken yanı başımızdaki pencerenin pervazına bir karga kondu. Oğlum tam 23 kez onun ne olduğunu sordu ve her soruşunda büyük bir nezaketle ve yumuşaklıkla ona "Oğlum o bir kuş" dedim. Rahatsız olmak mı? Hayır. Onun sorusunu masumca tekrar edişi içimi daha da bir muhabbette doldurmuştu, yazıyordu o cümlelerde. İşte tıpkı burada olduğu gibi biraz anlayış, biraz tahammül aslında o birlikteliği, yaşlılarla gençler arasındaki o kuşak çatışmasını ve anlaşmazlığı çözecektir diye düşünüyor, umut ediyoruz. Bu haftada geldik birlikteliğimizin sonuna, güzel bir kapanış eserimiz olacak. Ahde Vefa albümünden Tarkan nasıl geçti habersiz diyecek. Hakikaten öyle değil midir? Yıllar bir çırpıda gelir geçer ve biz de bu soruyu sorarız kendimize. Sizlere armağan olarak gelsin bizlerden. Haftaya görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı. Her anını eksiksiz dün gibi hatırlarım, dudaklarımda tuzu, İçimde durur aşkı. Her anını eksiksiz dün gibi hatırlarım, dudaklarımda tuzu, İçimde durur aşkı. Hani o saçlarına taç yaptığım çiçekler, hani o güzel gözlü ceylanların pınarı, hani kuşlar, ağaçlar, bin bir renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı, hani kuşlar, ağaçlar, renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı. Ben hala o günleri anarsam yaşıyorum, sanki mutluluğumuz geri gelecek gibi. Hala güzelliğini kalbimde taşıyorum, dalından koparılmış beyaz bir çiçek gibi. Hala güzelliğini kalbimde taşıyorum, dalından koparılmış beyaz bir çiçek gibi. Hani o saçlarına taç yaptığım çiçekler, hani kuşlar, ağaçlar, bin bir renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı, hani kuşlar, ağaçlar, bin bir renkli çiçekler. nasıl yakalamıştık saçlarından baharı, nasıl yakalamıştık saçlarından baharı, nasıl yakalamıştık saçlarından baharı.
Sen olsaydın.